Bugünün vaaz metni Yuhanna İncili'nin ya da Yuhanna kitabının 21. bölümünde bulunmaktadır. Ayet 15'ten 19'a kadar. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet ya Rab dedi, seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona, kuzularını otlat dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. O da, evet ya Rab. Seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona koyunlarımı güt dedi. Üçüncü kez ona Yuhanna oğlu Simon beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona koyunlarımı otlat dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar. İstediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak. Ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardından gel, dedi. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Evet, arkadaşlar, bugünün vaaz metninde ölümden dirilen yükselmiş İsa aşağıya doğru bastıran Petrus'la karşılaşır. Bu buluşmanın herkes için büyük önemi var. Fısıh bayramından sonra Petrus korkunç bir iç çatışma yaşıyordu. Bir yandan Rab İsa'nın dirilişinden dolayı büyük sevinç duyuyordu. Paskalya gününde boş mezara içeri girenlerden birincisi Petrus idi. Ama öbür yandan berbat bir perşembe geçeninin olayları hala Petrus'un aklında durmadan dolaşıyor. Ölümden dirilen İsa'yla üçüncü defa karşılaştığında Simon kardeşi Andreas'la beraber bu aynı gölün kıyısında göle ağa atıyorlardı. Geçen pazar kilisede bu konu hakkında vaaz verildi değildi. Orada Taberiye gölünde İsa öğrencilerine daha önce verdiği çağrıyı yeniledi. Günaha düşen, efendisini inkar eden Petrus'u terk etmemişti. Onu unutmamıştı. Yerine Thomas'la karşılaşmış olduğu gibi onunla da özel olarak karşılaşmak istedi. Şimdi bu gölün kıyısında İsa Petrus'u bir kenara çekip ona basit ama aynı anda keskin bir soru soruyor. Bu soru Petrus'un kalbinin tutumuyla ilgilidir. beni seviyor musun? İsa aynı soruyu 3 defa soruyor. Görünüşte bunun sebebi Petrus'un efendisini 3 kere inkar edilmesindedir. Petrus İsa'yı 3 defa nasıl inkar ettiyse aynı şekilde onu şimdi sevdiğini 3 defa inkar edilmesi gerekir. Yani bu sorular bir bakıma Petrus'un ihanetini sıfırlayarak sildi. Ama daha fazla bilgi de görebiliriz bu sorularda. İsa'nın birinci sorusu oldukça açıktır. Beni bunlardan daha çok seviyor musun? Konu söylediğin gibi midir? Daha önce söylediğin her şey doğru mu? Petrus, evet yarabbim dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. Sevgimi görüyorsun. Ama bundan sonra İsa iki defa daha aynı soru soruyor. Sanki Petrus'un yanıtı kabul edilebilir değilmiş gibi davranıyor. Petrus'un yanıtı acaba niye eksik geliyor? Petrus kendi iyiliğinin İsa'ya aşina olduğunu sanıyor. Yüreğimde çok sevgi var diye yanıt verdi aslında. En azından İsa'yı çok seviyor. Ama Petrus'a gelince durum kesin olarak öyle değildi. Fısıh bağrımı sırasında Petrus sevgisinin tükenmez. Hatta kardeşlerinkinden daha büyük olduğunu dile getirmişti. Herkes senden ötürü sendeleyip düşse, herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem. Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Ama aynı gece İsa'nın yanında sonsuza dek duracağını belirten Petrus, efendisini 3 kere çok sertçe inkar etmişti. İsa'nın 3. bu soru Petrus'a hüzün verdi. O kendi durumunu fark edip üzüldü. Onun özgüveni veya kendi sevgisine güveni bu sorularla bozulmuş oldu. Dolayısıyla Petrus kederli bir şekilde, "Ya Rab, sen her şey bilirsin. Sen her şey bilirsin." diye bağırdı. Sanırım İsa tam bu cevabı duymak istedi. Tam bu cevabı bekledi. Petrus çok hoş olmayan ama yine de lazım olan şekilde zayıflığını görmüş oldu. İsa bunu önceden söylemişti zaten. Petrus için dua ettiğini, onu kendi dualarla taşıdığını şu sözlerle söyledi. Ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. İmanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Yani İsa bütün bunları, bütün bu olayları önceden gördü. Eğer bizler de kendimize ve Tanrı'ya karşı dürüst olmak istersek, kalbimizde sadece Allah sevgisi bulunduğunu iddia edemeyiz. En azından benim kalbimde durum böyle. Benim kalbimde bazen kuşku, bazen de kötü istek, hatta isyankarlık bulunabilir. Yüreğim sapına kadar gözleri önüne serilseydi, herkes durumun böyle olduğunu görürdü. Yüreğimiz işte böyle. Aldatıcı ve dengesiz, aniden değişebilen. Bundan dolayı Petrus'un bağırdığı gibi bizim de İsa'ya "Ya Rab sen her şey bilirsin" diye bağırmamız lazım. "Ya Rab sen benden daha iyi bilirsin ki. Bazen sevgi kalbimden uzak olabilir." Böyle itiraf ettiğimizde biz bir anlamda onun kalbimize gelmesine ya da kalbimizde etkilemesine izin veririz. Ondan hiçbir şey saklamadan yüreğimizi tanıdığını kabul ederiz. "Ya Rab, sen bilirsin." Ne harika ve kavranılmaz bu bir mucize şudur. Kalbimizin pisliğine körmesine rağmen o bizi ortadan kaldırmaz. Tüm kusurlarımızı körmesine rağmen bizi hala çocuk ve kardeş olarak kabul eder. Yuhanna'nın birinci mektubunda, mektubun üçüncü bölümünde şöyle yazıyor: "Yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, Tanrı'nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir." Allah yüreğimizin kişi olan sözüne, kişi olan gerçeğe, yani İsa Mesih'e açık olduğunu görünce bizi kendi doğruluğuyla giydirir. Bizi kendi doğruluğuyla giydirir. Bu doğruluk bizim değil. Ondan geliyor. İsa Petrus'u özel hizmetine aldığında o günahlarının affedilmiş olduğunu anladı. Bugün de öyle. Tanrı bozulup boşalmış insanları kullanır. Boşalmış insanları kullanır. Kimseyi boşaltmadan hizmetine almaz. İsa'nın günahkar karına söylediği şu sözleri Petrus'a da uygundur. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan, az sever. Gerçek İsa sevgisi. pişmanlıktan ve günahların bağışlanmasından doğar. Günahların bağışlanmasından çıkar. Çünkü sevginin doğrultusu ilk olarak bizden Tanrı'ya değil, fakat Tanrı'dan bize. Bu affetme, günahların bağışlanması, Petrus'a Tanrı'nın egemenliğin görevi için gerekli olan coşkunluk ve güç verdi. O gün, affetme günü, onun için unutulmaz bir günüydü. Bu olay ölümüne kadar kalbinde ve aklında taşıyordu. Ne kadar şaşırtıcı ki, İsa Petrus'u egemenliğin en zahmetli görevine çağırdı. O Mesih İsa'nın görevine benzeyen bir göreve atandı. İsa dedi ki, ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Yani Mesih'in koyunlarına karşı sorumluluğu, kendi boynuna karşı bile sorumluluk taşıyamayan ve güvenilmez Petrus'a verildi. Bu olay harika bir şekilde kendinde layık olmayanların İsa'nın hizmetine çağrıldığını gösterir. İsa donatır. İsa çağırır. Hatta hizmetçi aracılığıyla tüm faaliyetleri kendi eliyle yapar. Dolayısıyla biraz sonra Pentikost gününde daha önce korku duyulan Petrus büyük cesaretle binlerce insana halka duyurup halki töhpeye ve imana çağırdı. Ve ondan sonra sakat adamı İsa Mesih'in alıyla iyileştirdi. Arkadaşlar, bunlar aldatıcı bir adamın işleri değil. Bunlar Mesih İsa'nın işleridir. Çünkü Rab İsa bir görev verirse, o bizzat bu görevi yerine getirir. İsa buyurur ki, güt, otlat koyunlarını. Güt ve otlat. Ama bütün emrettiklerini o bizzat çağrılmış olan hizmetçi aracılığıyla yapar. Şu söze önem verelim ki, Petrus İsa Mesih'in kendi kanıyla kazandığı sürüyü gütmeye çağırdı. Bu sürü Petrus'un sürüsü değil. Bu sürü hiçbir çoban yardımcısının sürüsü değil. Bütün gerçek koyunlar Mesih'in koyun sürüsüne aittir. Bunlar Mesih'in koyunlarıdır. Biz günümüzdeki yardımcılar sadece iyi çobanın koyunları taze besleme ve koruma alsınlar diye ona yardımcı olarak hizmet ederiz. Lütfen bizim için dua edin. Öyle ki doğru bir şekilde Mesih'in koyunları beslenebilelim. Son olarak Rab Petrus'a dedi ki, bu tarihten itibaren kuşhane başkası bağlar. Başkası onu elinden tutup götürür. Bu başkası Rab İsa'dır. Yaşlılar desteğe muhtaç duyduğu gibi Petrus'un da İsa Mesih'e ihtiyacı vardı. Devamlı. Ve İsa onu Golgota'nın kurtuluş işiyle doğruluk kaftanıyla örüttü. Ama Petrus'un kuşağını bağlanması nasıl yapıldı acaba? İşte böyle. O kollarını alabildiğini açtı. O tarihten itibaren hayatının geri kalanı boyunca Petrus çarmıhını alıp İsa'yı takip eder oldu. Nihayet Roma şehrinde çarmıha gerilip şehit oldu. Efendisini bir daha asla inkar etmedi. Ama Petrus bu yolu tek başına seçmemişti. Kendisi yaşam yolu olan İsa onu seçti. Bu yol çarmıhın yoludur. Bu yolda yürüyenlerin hayatı her zaman ve her gün gül parçası gibi değil. Gül parçası gibi kolay değil. Ama bu yol mutlaka varış yerine götürür. Çünkü bu yolda dünyanın, evrenin en güçlü desteği yanında yürüyerek beni elinden tutar. Bugün iyi çoban sana ve bana ardından gel diyerek bizi çarmıh yoluna çağırır.